Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Selman Farsi hakkında şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Cennet Göçmeni isimli podcastimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcastte Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatına değineceğiz. Gerçeği bulmak için iniş çıkışlar yaşayan ve nihayetinde kaybettiği gerçeğini İslam'da bulan bir şahsiyet. Uzun yıllar boyunca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yanında olup o Hazretin bereketli varlığından yararlanıyordu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Salman Farsi İslam mektebinde öğrendiği her şeyi uygulayarak hayatına devam etmiş ve tarihte ölümsüzleşmiştir. Bugünkü sohbetimizde ise Selman-ı Farsi'nin Medain üzerindeki hükümdarlığı ve hayatının son günlerine değinmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından sonra Salman-ı Farsi, İslam dini, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Ve Ömer bin Hattab tarafından Medain'in hükümdarlığına atanıncaya kadar İslam'ın ilerlemesi için çok büyük çaba sarf etti. Medain yönetiminin başlangıcında insanlar lüks saraylara ve lüks kıyafetlere sahip olan hükümdarların geçmiş zihniyetlerinden dolayı yeni hükümdarın şehre büyük bir ihtişamla geleceğini düşünüyorlardı. Onlar yeni hükümdarın Salman-ı Farsi adında bir kişi olduğunu bilmiyorlardı. Her sınıf ve kesimden insanlar onu karşılamak için şehrin giriş kapısına doğru hareket etmişlerdi. Bir süre öylece beklediler. Sonra eşeğiyle beraber onlara doğru gelen bir adamı gördüler. Adam yaklaşınca ona sordular. "Yolda Medain emirini gördünüz mü?" diye. O, onu tanımadığını ve kim olduğunu sordu. Salman-ı Farsi'nin Peygamberimizin sahabelerinden biri olduğunu söylediler. O da şöyle karşılık verdi. "Emiri tanımıyorum fakat Salman benim. Çok sıradan ve basit giyimli, eşeğin sırtında ve yanında da hiçbir hizmetçisi olmayan bir adamın 7 şehri kapsayan Medain gibi geniş bir alanı yönetebilmesi onlar için inanılması zor bir durumdu. Salman-ı Farsi şehre girdi. Yaşlılar ve yetkililer Salman'ın ikametgahının İvan Medain olmasını istediler. İvan Medain veya Kasr-ı Kemeri Sasani döneminin en büyük mimari şaheserlerinden biri sayılırdı. Salman oraya gitmeyi reddetti ve şöyle dedi. "Ben saraya girecek bir insan değilim." Bunun üzerine şehrin ortasında bir dükkan kiralayıp oraya yerleşmeye karar verdi. Salman-ı Farsi Medain'e vardığı andan itibaren bütün fakirleri, işçileri, meslek ve teknik adamlarını yanına çağırarak şöyle konuştu. "Sizi çok önemli bir mesele için buraya çağırdım. İslam dininin aşırı mal mülk biriktirmeyi yasakladığını bilmenizi isterim. Ey sanayiciler, sizi desteklediğimi ve dükkanımın kapısının sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. Her meslekten, her kesimden insanlardan kendilerine bir temsilci seçmelerini istiyorum. Ki bir sorun ya da şikayet ortaya çıktığında o işin liderine başvurabilsinler. Yüce Allah insanların emeklerinin meyvesinden faydalanmasını istiyor. Ben de hazineden elde ettiğim 5000 dirhemlik gelirimin tamamını muhtaçlara ve yoksullara veriyorum. Sepet örüyorum ve emeğimin meyvelerini yiyorum." Bu sözlerin ardından orada bulunan halk arasından bu yöntemin çok iyi bir yöntem olduğuna dair sesler yükselmeye başladı. Onlar şöyle diyorlardı. "Ey emir, bu sözleri daha önce hiç duymamıştık." Salman ise şöyle karşılık verdi. "Bu gerçek İslam'dır." Salman'ın Medain'deki hükümdarlığı Hicri 17. yılında başlamış ve ömrünün sonuna kadar 17 ila 19 yıl kadar sürmüştür. O ilk başta ikinci halifenin Medain'in yönetim sorumluluğu yönündeki teklifini kabul etmedi. Halifenin yoğun ısrarı üzerine Hazreti Ali aleyhisselam ile istişarede bulundu. Ve sonunda sorumluluğu üstlendi. Salman'ın hükümetle, mevki makamla hiçbir ilgisi yoktu. Ancak topluma karşı sorumluluğu ve dönemin şartları onu bu sorumluluğu kabul etmeye yöneltti. Hicri Şems'i 17. yılında Muaviye güç arayışına, zenginliğe ve lükse yönelerek yanlış bir İslam imajı çizdi. Salman-ı Farsi'nin bazı arkadaşları ve çevresindekiler de güç ve zenginliğin çekiciliğinden etkilenmişlerdi. Ancak Salman, hükümdarlığı döneminde hazineyi halkın ihtiyaçları doğrultusunda harcadı. Hatta kişisel haklarını dahi ihtiyaç sahipleri arasında paylaştırıyordu. Salman'ın sade hayatı ve halka yönelik davranışları, onun halk arasındaki mahbubiyeti ve ilgisini artırdı. Salman'ın tüm mal varlığı, üzerinde oturduğu bir deri, abdest ve temizlenmek için bir su kabı ve yürürken ona yaslandığı bir bastondan ibaretti. Bir gün çok şiddetli bir yağmur yağdı ve Dicle Nehri taştı. Oluşan sel birçok ev, bahçe ve Salman'ın da evini yok etti. Bütün insanlar mallarının kaybından dolayı korkmuş, öfkelenmiş, bağırıp çağırmaya başlamışlardı. Bu sırada Salman yerinden kalktı, yatağın derisini omuzuna aldı, eline su kabını ve diğer eliyle de bastonunu alıp hiçbir korku ve tedirginlik duymadan yürüdü ve ölümden kurtuldu. O zaman şöyle buyurdu: İşte böyle, salih ve hafif kalpli, dünya düşkünü olmayan kimseler kıyamet gününde kurtulacaklar. Salman'a göre hükümet ve iktidar, yönetimdeki birçok insanın aksine halka hizmet etmek için kullanılan bir araçtı. Kendisine iktidar ve hükümdarlık hakkında sorular sordukları rivayet edilir. Salman bu sorulara şöyle karşılık verirdi: Kullanma döneminin tatlılığı ve ayrılığının acısı demek. Bu görünen hükümetin dünyevi açıdan tatlı olduğu anlamına gelir. Ama gerçek şu ki her gücün bir sonu vardır ve bu son çok acıdır. Başka bir yerde de bu konuda şöyle diyor: Dünya benekli ve güzel görünümlü bir yılana benzerken, içi güzel olmadığı gibi hatta öldürücü de olabilir. Salman-ı Farsi'nin yönetim şekli hak merkezli bir yönetime dayanıyordu. Salman'ın yaptığı şeylerden biri peygamberin davranış ve düşüncelerini yeniden yaratmaktı. O bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimizin ismini zikrediyordu. Hakkın peygambere uymak olduğunu vurguluyordu. Bir defasında iki kişi onun yanına gelip, "Sen Salman, Resulullah'ın ashabı mısın?" diye sorarlar. O şöyle karşılık verir: "Benim Resulullah'ın sahabesi olup olmadığım belli değil. Çünkü Resulullah'ın gerçek sahabesi sadece bu dünyada değil, Anis ve Mun semalarında da Resulullah'ın yanında olandır." Yönetim çok ilim gerektiren bir sorumluluk sayılır. Salman sorumluluğundan önce Peygamber Efendimiz döneminde yapılan çeşitli istişare ve tartışmalarda ilmini sürekli sergileyen bir insandı. Dini, sosyal, siyasi hatta askeri bilgilerinin üst seviyede olduğunu defalarca gözler önüne sermişti. Öte yandan zamanının ariflerinden biri olarak da biliniyordu. Genellikle Salman'ın sade yaşam biçimi, Salman'ın yönetimini ve sosyal meselelerini daha az görünür kılıyordu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kişi iman ve insanlık seviyesine ulaştığında sosyal ve kültürel sorumluluklara daha fazla önem verir ve sessiz kalmaz. Salman'ın anlayış derinliği ve bilgi genişliği o kadar fazlaydı ki, ikinci halife Ömer bin Hattab birçok karmaşık hükümet sorununu Salman'ın özel tavsiyeleriyle çözmüştür. Birçok kez Salman halifeyi görmeye gittiğinde, halife yanındaki herkesi dışarı çıkarırdı ve Salman'la baş başa görüşmek isterdi. Burada ilginç olan konu şu ki, hükümete ve halifeye istişare boyutu, Salman'ın ihtilaf durumlarında halifeye eşlik etmesini sağlamamış, hatta ikinci halifeye resmi bir mektup yazarken bazı şeylerden de bahsetmiş ve hükümet yönetim şeklinin şimdiki yönetim şekli değil, Peygamber Efendimizin yöntemiyle olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce İslam peygamberi ashabına şöyle buyururdu. Hanginiz daima oruç tutuyor? Salman şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hanginiz geceleri uyanık kalır? Salman yine şöyle dedi. Ben ey Allah'ın elçisi. Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurdu. Hanginiz her gün Kur'an okuyor? Salman yine şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın elçisi. Bu sırada Peygamber Efendimizin ashabından biri öfkelenerek şöyle dedi. Ya Resulallah, Salman İranlı biridir ve bize üstünlük taslamak istiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Sen kim, Lokman-ı Hekim kim? Kendisine sorun, size cevap verecektir. O adam Salman'a şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu, her zaman oruç tuttuğunu söylememiş miydin? Dedi ki, evet. Adam yine dedi ki, ama gördüm ki çoğu gün yemek yiyorsun. Salman şöyle dedi, düşündüğünüz gibi değil. Ben ayın 3 günü oruç tutuyorum ve Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik getirirse bu 10 kat artırılır. Şaban'ı da Ramazan ayına bağlıyorum ki bu da sürekli oruç tutmak gibi olur. Adam bütün geceyi uyanık ibadetle geçirdiğini söylememiş miydin? Der. Salman şöyle karşılık verir. Evet. Ama sen gecenin çoğunu uyuyorsun. Dedi. Salman ise şöyle karşılık verdi. Düşündüğünüz gibi değil. Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurduğunu duydum. Kim geceyi taharetle uyursa sanki tüm geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Ben de her geceyi taharetle geçiririm. Adam yine şöyle dedi. Sen her gün Kur'an-ı Kerim hatmettiğini söylememiş miydin? Salman şöyle dedi. Evet. Adam dedi ki, ama sen günün büyük bir kısmında sessizsin. Salman yine şöyle dedi. Düşündüğünüz gibi değil. Efendim Resulullah'tan Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle dediğini işittim. Ey Ebal Hasan, ümmetim arasında İhlas suresini bir kez okuyan biri, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş gibi olur. Ve ben de her gece üç defa Tevhid suresini okurum. Bunun üzerine adam artık söyleyecek bir şey bulamaz ve kalkıp gider. Salman-ı Farsi inançlı ve örnek yaşam tarzıyla Müslümanların, özellikle sosyal sorumluluk taşıyanların hayatları için mükemmel bir model sayılır. Tarihe bakıldığında sade yaşamının son saatlerinde bile dini değerlere sürekli saygı duymuş, iyiliği emredip kötülükten men etme görevini yerine getirmiştir. Bir gün ölüm döşeğindeyken Peygamber Efendimizin ashabından birkaç kişi onu ziyarete geldiler. Salman'ın onlara bakınca gözleri yaşlarla doldu ve onlara şöyle seslendi. Peygamberin sade yaşamak ve hayattaki hareketlere özgünlük kazandırmak emrini nasıl yerine getirdiğimi bilmiyorum. Ben ve sizler bu emre ne kadar uyduk, sadık kaldık, bilmiyorum. Elbette herkes Salman'ın Peygamber Efendimizin sahabelerinin başı olduğunu, Peygamber Efendimizin hayat tarzını takip etmede lideri olduğunu biliyordu. Ve ömrünün sonuna kadar sürekli Peygamber Efendimiz'i örnek aldı. Resulullah'ın emrini hatırlatan Salman, dünya düşkünlüğü, mal mülk hastalığına yakalanan bazı sahabeleri Peygamber Efendimizin temiz, muhlis ve saf sahabelerinden ayırmak istedi. Aslında Salman Peygamber Efendimizin o sahabelerini görünce ağlayarak Resulullah'ın emrini hatırlamıştı. Nezaket ve tevazunun zirvesinde güç ve zenginliğin etkisi ve baskısı altında kalarak ezilen bazıları ve sahabeyi iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya davet ediyordu. Güvenilir kaynaklara göre Salman, Osman'ın halifeliği döneminde Hicri Şemsi 33 yılında Safer ayının 8. gününde Medain'de vefat etti. Salman'ın eşi Bokiro'dan Salman'ın öldüğünde dört kapalı bir odada olduğu rivayet edilmiştir. Benden kapıları açmamı istedi. Çünkü bugün hangi kapıdan geleceğini bilmediği bir misafiri olduğunu söyledi. Sonra da güzel kokular sürüp yatağının etrafında dolaşıp durdu. Saatler sonra da yatağında uyurken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salman ölümünden sonra Medain'e defnedildi ve türbesi müminler için bir ziyaret yeri haline geldi. Bugün bu türbe Bağdat'ın 30 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Ünlü Şii hukukçu Şeyh Tusi, masum imamların ziyaretnamelerini konu alan Et-Tehzib kitabında Salman-ı Farsi ile ilgili bir ziyaretnameyi işaret etmiştir. Bu ziyaretnamede Allah'ın bu salih kulu Salman'ın karakterinin bazı özellikleri belirtilmektedir. Allah'a itaat, Resulullah'a uymak, peygamberin halefine yardım etmek, peygamberin ehli beytine saygıya davet, doğruyu söylemek, açık ve gizli davet, hakkı kesin bilmek ve bunda sebat etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, Allah'ın tevekkülü, acı ve zulümler karşısında sabır, ümmetin doğruluğu ve yardımseverliği. Ayrıca bu Salman'ın manevi ve yüksek makamından bahsedilmiştir bu ziyaretnamede. Bunlardan bazıları şöyledir. Selam sana ey Resulullah'ın arkadaşı ve dostu. Selam olsun sana ey iyilik ve mutluluk ehlinin büyük sırlarının mahzeni. Selam sana ey geçmiş çağlardaki dünyanın iyilerinin bakiyesi. Şehadet ederim ki sen peygamberine, vasisine yardıma hazır olan ehl-i beyt ehlindensin. Şehadet ederim ki sen 10. derece iman sahibisin. Güçlü ve kuvvetli delillere sahipsin. Sen insanların girip ilim öğrenmesi gereken Allah'ın hidayet kapısısın. Salman-ı Farsi uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunarak Peygamber Efendimizin kurtarma gemisiyle hakikat denizine ayak bastı. Müslümanlar arasında o kadar saygı ve sevgi görüyordu ki muhacirler ve ensar onu kendilerinden biliyorlardı. Onun Mekke muhacirleriyle birlikte gelmediğini, onların peşinden geldiğini iddia ediyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tüm bunlara cevaben şöyle buyurdu: Selman bizim ehli beytimizdendir. Salman hakikate mensuptu. Etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemez. Pek çok savaşta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanında yer aldı. Hendek Savaşı konusundaki bilgisi, dehası herkes üzerinde daha da netleşti. O hakikat yolunda yetişenlerden ve hakikat kapısındaki saflardandır. Tüm hayatı boyunca İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında hiç kimse Salman'ın bilgi ve ilim seviyesine ulaşamamış. O Resulullah'tan ve peygamberlik ilminin açıklığında çok şey öğrenmiştir. Kök sal ki attığın her adım sonsuza kadar onun düşüncesinin gölgesinde kalsın. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Salman'a baksın. Evet değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatını ele aldığımız Cennet Göçmeni isimli podcastimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olabilmek umuduyla Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konulu sohbetimizin devamında en son Ulul Azm peygamberlere gelmiştik. Ve şimdi bu büyük peygamberlerin yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve en son Hatemul Enbiya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşamlarını ele almak üzere ilk Ulul Azm peygamberin yani Hazreti Nuh aleyhisselamın yaşam öyküsüne başlıyoruz. Hazreti Nuh aleyhisselam büyük ilahi nebilerden ve ilk Ulul Azm peygamberdir. O Hazretin ilahi kitabı ve şeriatı vardır ve risaleti evrenseldir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh aleyhisselama selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. Kuşkusuz Hazreti Nuh'un kıyamı ve o Hazretin yaşadığı çağın müstekbirleriyle mücadelesi ve müstekbirlerin şom akıbeti beşeri tarihin en ibret verici sayfalarından biridir. Ve içinde birçok ibret ve ders yatmaktadır. Bu öyküde alemleri saran bir sel, sapkın ve fasık bir kuşağı yok ederken yepyeni bir toplumun doğuşunu ve hakkın batıla karşı zaferini anlatıyor. Hazreti Nuh'un adı 40 kezden fazla Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Araf suresinin 59. ayetinde şöyle buyurulmakta. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. De ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Tevhid ve yegane Allah'a tapmak tüm ilahi peygamberlerin davetinin temeli ve köküdür. Hazreti Nuh ve diğer tüm ilahi peygamberler başlattıkları hareketin ilk adımında insanları tevhide ve şirkten ve putperestlikten sakınmaya davet ediyordu. Gerçekte insanların tüm bedbahtlıklarının kökü Allah'a tapmaktan sapmaları ve putlara ve tağutlara boyun eğmelerine uzanır. Şirk ve putlara ve sahte tanrılara tapmak insanların saadete ermeleri yolunda en büyük engeldir. Bu yüzden ilahi peygamberler şu tevhid mektebinin büyük öğretmenleri sürekli şirk ve putperestlik gibi beşerin yolunda duran diken gibi rahatsız edici engeli ortadan kaldırıp insanların kemale ermeleri için çaba harcamıştır. Gerçekte Hazreti Nuh aleyhisselam yeryüzünde fesat iyice yaygınlaştığı bir sırada peygamber olarak seçildi. O çağda şirk ve putperestlik, zulüm had safhaya ulaşmış, sınıflar arasındaki uçurum daha da derinleşmiş ve müstekbirler mustazafları iyice ezmeye başlamıştı. Hazreti Nuh kitap ve şeriatı ile insanlara geldi ve onları tevhid dinine inanmaya ve sahte tanrılardan el çekmeye davet etti. Hazreti Nuh'un öyküsüyle ilgili ayetlerden de anlaşıldığı üzere, o hazret insanları tevhide davet etmenin yanı sıra namaz kılmalarını istiyor. Ayrıca zulüm ve fesattan el çekmelerini, dürüst olmalarını ve verdikleri sözü tutmalarını talep ediyordu. Hazreti Nuh kavmini tevhide davet etme yolunda gece gündüz çarba harcadı ve bu insanları hidayete erdirmek ve hakkı benimsetmek için uzun yıllar emek sarf etti. Fakat kavmi inat ve kibir yolunu izledi. Nuh suresi o hazretin kavmine nasihatlerini, kavminin fesat ve sapkınlığını, haktan kaçmak için yaptıkları hileleri ve sonunda da Hazreti Nuh'un onları lanetlemeleri gibi konuları içerir. Örneğin surenin 5 ila 9. ayetlerinde Hazreti Nuh'un kavmine yönelik sitem edişine şöyle işaret ediliyor. Sonra Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını artırdı. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Thank you. İşte böyle. Hazreti Nuh'un aralıksız çabaları sonuç vermedi. Her ne kadar o Hazret davetinde azimli ve kararlı davrandıysa, inatçı kavminin inadı daha da arttı. Ve seyrek sayıda iman edenin dışında kavminin tümü ona iman etmedi. Hazreti Nuh tam 950 yıl boyunca kavmini tevhide davet etti. Fakat bundan sonra onların inatçılığını ve kibirlenmelerini görünce iman etmelerinden umudunu kesti. Ve Allahu Teala katına yöneldi. Ve Nuh suresinin ayetlerine göre kavmini lanetledi ve Yüce Allah'tan yeryüzünü onlardan temizlemesini istedi. Öte yandan Hazreti Nuh'un isyankar ve asi kavminin cezalandırılması kararlaştırıldığında hepsinin boğularak ölümüne emredildi. Fakat bunun için bir takım tedbirler ve önlemler alınması gerekiyordu. Çünkü Hazreti Nuh'un iman edenleri kurtarmak için uygun bir gemi inşa etmesi gerekiyordu. İşte burada Yüce Allah Hazreti Nuh'a emretti. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Hazreti Nuh gemi inşaatını Yüce Allah'tan öğrendi. Çünkü gelecekte kopacak fırtınanın boyutlarını bilmiyordu. Bu yüzden ona göre gemi inşa edemezdi. Hazreti Nuh Yüce Allah'ın emri üzerine gemisini inşa etmeye başladı. İnsanlar Hazreti Nuh'un kurak çölün ortasında bu işi yaptığını görünce onunla alay ettiler. Onlar için Hazreti Nuh ve sahabesinin burada gemi inşa etmesi tuhaf geliyordu ve alaylı alaylı şöyle diyorlardı. Acaba şimdiye kadar akıllı bir insanın çölün ortasında gemi yaptığını gördünüz mü hiç? Ya da zavallı yaşlı adam ömrünün sonunda ne hallere düştü? Onun doğru düzgün aklı yok diyenler de oluyordu. Fakat Hazreti Nuh fevkalade bir direnişle ve onların sözlerini aldırmadan işine devam ediyordu. Gemi her geçen gün biraz daha tamamlanma noktasına yaklaşıyordu. Hazreti Nuh bazen kendisiyle alay edenlere verdiği cevapta şöyle diyordu. Bugün siz bizimle alay ediyorsunuz. Ama göreceksiniz, bir gün gelecek ki biz sizinle alay edeceğiz. Ve yakında korkunç azabın kimin başına geleceğini ve ebedi cezanın kimi saracağını göreceksiniz. Hazreti Nuh gemi inşaatını sürdürdü ve son aşamasına geldi. Ardından Yüce Allah'ın emri üzerine azap nazil olmaya başladı. O sırada tandırlardan su fışkırmaya başladı ki bu azabın nazil oluşunun işaretiydi. Gerçekte tandırdan su fışkırması Hazreti Nuh ve ona iman edenlere büyük hadisenin yaklaştığına ve her şey alt üst olacağına dair bir işaretti. Bu yüzden ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. O sırada Yüce Allah Hazreti Nuh'a her tür hayvandan bir çift gemiyi almasını, ayrıca helak olmaları vaat edilenlerin dışında ailesini gemiye bindirmesini emretti. Çünkü Hazreti Nuh'un eşi ve oğullarından biri iman etmemişti. Bu yüzden gemiye binemezdi. Çünkü bu gemiye binmenin ilk şartı iman etmekti. Hazreti Nuh hızla iman edenleri topladı. Fırtına ve ilahi ceza anı gelince onlara gemiye binmelerini söyledi. Bundan sonra geminin ne zaman hareket edeceği ve ne zaman duracağı ancak Yüce Allah'ın emrindeydi. Sonunda azap anı geldi. Asi ve isyankâr kavmin başına nazil oldu. Kara bulutlar göğü sardı. Her taraftan çakan şimşekler büyük bir hadisenin yaklaştığının habercisiydi. Yağmur başladı. Aniden hızlandı. Sanki göklerin tüm kapıları açılmış ve okyanuslar kadar su bulutların arasından akmaya başlamıştı. Öte yandan yerden de sular fışkırarak yeryüzündeki sulara eklendi ve yeryüzünü sular kapladı. Bundan sonra oluşan okyanusta devasa dalgalar oluştu. Nuh gemisi dağlar kadar yükselen dalgaların arasında ilerliyordu. Hazreti Nuh iman etmeyen oğluna seslendi ve onu son kez iman ederek gemiye binmesini ve kafirlerden olmamasını istedi. Hazreti Nuh bu büyük peygamber son anda bile evladının taş kalbini etkilemeye çalıştı. Ama maalesef oğlu bu sözlerden etkilenmedi. Hazreti Nuh'un oğlu babasına verdiği cevapta, yakında bir dağın zirvesine sığınacağını, böylece bu azgın suların tehlikesinden korunacağını söyledi. Hazreti Nuh bir kez daha oğlunu nasihat etti. Belki inandı, bırakırdı diye de şöyle devam etti. Oğlum, bugün hiçbir şey Allah'ın emrine karşı seni koruyamaz. O sırada büyük bir dalga geldi ve Hazreti Nuh'un oğlunu alıp götürdü ve boğulanların arasına kattı. Nihayet ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Nuh fırtınası macerasının sonunda Hazreti Nuh ve beraberindekiler sağ salim gemiden indi ve yeryüzünde bir kez daha normal yaşam başladı. Kuşkusuz o korkunç fırtına yeryüzünde tüm hayat izlerini yok etmişti. Artık imarlı tarlalar, bahçeler ve çayırlar yoktu. Bu yüzden Hazreti Nuh ve beraberindekilerin beslenme ve geçim sıkıntısı ile karşılaşmasından endişe ediliyordu. Fakat Yüce Allah onlara ilahi bereket kapıları açılacağı konusunda müjdeledi ve bu açıdan asla kaygılanmamalarını buyurdu. İslam'ı Tanıyalım isimli programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Aşura Kıyamı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam hareketinin akıl ve mantık unsurlarından kaynaklandığını belirterek, dinin esası tehlikedeyken mümine fesada karşı kıyam etmesinin farz olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Bu harekette akıl ve mantık unsurunun o büyük insanın sözlerinde tecelli ediyor. Hareketten önce Medine'deki varlığından şehadet gününe kadar. Bu nurani sözlerin cümle cümlesi güçlü bir mantığı ifade ediyor. Bu mantığın özeti de şu ki, şartlar oluştuğu ve uygun olduğunda Müslümanın görevi eylemdir. İster bu eylem en yüksek aşamalarda tehlikeli olsun ya da olmasın. En yüksek tehlike insanın kendi, azizleri ve yakın akrabaları, eşi, kardeşi, çocukları ve kızlarının canını takdim etsin ve meydana götürsün ve esarete maruz bıraksın. Dünya insanın önünü kesmemeli. Mülahazakarlık ve muhafazakarlık insanı engellememelidir. Zevk, rahatlık ve fiziksel sağlık insanın önünde engel olmamalı. İnsan hareket etmelidir. Hareket etmezse iman ve İslam erkanı güçlü değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın haramını helal sayan zalim hükümdarı görürse, dili ve davranışlarıyla ona karşı çıkmazsa, Allah'ın onu kendisi gibi bir duruma sokma hakkı vardır. Mantık budur. Eğer dinin esası tehlikedeyse, eğer siz bu büyük olaya karşı söz ve amelle giriş yapmazsanız, Allah'ın hakkı da sorumsuz insanı tıpkı karşı tarafın, o zalim ve müstekbir tarafın durumu gibi karşılaştırma hakkı vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün ise su krizinin gelecek nesillerin gıda güvenliğini ne kadar etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
Artık insanlar genelde nehirler ve su kaynakları yakınında toplanır ve ziraatle uğraşırlardı. Söz konusu kaynakların %97'si tatlı su değillerdi ve bu yüzden çok kısıtlı bir bölümü insan tarafından kullanılabilirdi.
Buna ilaveten yerkürede bulunan suların en az %76,1'i kristal veya buzullar halinde olmasından dolayı insan tarafından kullanılamazdı. Yeni ve modern tarımcılık yöntemlerinin kullanılması ve suyun verimli halde kullanılması ise dünyada artmakta olan nüfusun gıda maddelerini sağlama hedefine ulaşmak için hayati etkenlerdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun tahminlerine göre gelecek 30 yılda insanlar %60 daha fazla gıdaya ihtiyaçları olacaktır. Bu artışın büyük bir bölümü ise sulamaya ihtiyaç duyan, daha fazla üretim için daha az arazi kullanma yöntemi olan yoğun ekimden olacaktır.
Bu yüzden su kaynaklarına ulaşma ve rekabet meselesi insan için temel sorunlardan biri olacaktır. Bu yüzden gıda ürünleri için suyun en verimli ve doğru kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Tarım sektöründe doğru üretim yönteminin de kullanılması ve geleneksel tarım metotlarının modernleştirilmesi suyun tarım sektöründeki verimlilik düzeyini de artırmanın ilk çözüm yoludur. Bu arada modifiye tohumların kullanılması toprak kalitesini yükseltmek ve tarımcılığın diğer modern yöntemlerini kullanmak eş zamanlı olarak üretimin artmasına ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına sebep olabilir. Bu arada sulama yöntemlerinin modernleştirilmesi ve su sızıntılarının önlenmesi de büyük önem taşıyor.
Tarım sektörü mevcut suların en az %70'ini kullanmakla su tüketiminde en büyük sektördür. Ürünün yetişmesi için önemli miktarda su kullanılması gerekiyor. Öyle ki 1 kilo pirinç yetiştirmek için 1,3 metreküp su kullanılmalıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından gelişmekte olan 93 ülkede yapılan araştırmalar söz konusu ülkelerde su rezervleri hızla azalmakta olduğunu gösteriyor. Bu kaynakların yeri dolmazken 10 ülke kritik durumdadırlar. Şöyle ki, tarım için gereken suyun temini bağlamında yenilenebilir su rezervlerinin %40'ını kullanmak zorundadırlar. Bu arada 8 ülkede su temini için ciddi sorunları vardır ve bu ülkelerde yenilenebilir su kaynaklarının %20'sini tarım sektörüne tahsis etmeleri gerekiyor.
Gelişmekte olan ülkeler kendi besinlerini üretmek için her ne kadar kuru tarım ve sulama yöntemi tarıma özen gösterseler de tarım ürünlerinin çoğu sulama yöntemiyle yetişir. FAO'nun tahminlerine göre 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde sulama tarım arazileri %20 kadar artacaktır. Ürün yoğunluğu ile ekim alanı 250 milyon hektardan 320 milyon hektara yükseltilebilir. Söz konusu artış için her damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerekiyor.
Gıda ve su güvenliği eksikliği topraktan başlar. Birleşmiş Milletler çok ses getiren raporunda toprak verimliliğinin sona erdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler uzmanlarının incelemeleri mevcut sürecin devam etmesiyle besin üretmek için kullanılan toprakların ancak 60 yıllığına verimli olabileceğini gösteriyor. Bu korkunç düşüncenin görüntüsünü halihazırda dünyada genelde toprak erozyonu nedeniyle dünya tarım ürünlerinde %20'lik düşüş görebiliyoruz. Karada küçük çiftçilerin arazilerinin gasp edilmesi örneği denizlerde de yaşanıyor. Dev firmalar küçük balıkçıların yerini alıyorlar. Böylece avlanan balıklar besine ihtiyacı olanlara değil daha az ihtiyacı olan fakat daha zengin olanlar için ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 3 milyar insan günlük protein ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü deniz ürünlerinden temin ediyor. Fakat mevcut sürecin devam etmesiyle deniz ürünlerini nerelerden temin etmeliyiz? Endüstriyel hayvancılığın verimliliği şaşırtıcı şekilde düşüktür.
Halihazırda buğday ve tahıllardan üretilen kalorinin %36'sı ve proteinin %53'ü hayvanların beslenmesi için kullanılıyor. Söz konusu besin maddelerinin 3'te 2'si gıda işleme sürecinde yok oluyor. Guardian dünya çapından edindiği verilere dayanarak yayınladığı raporda bitkilerden Fasulye ve bezelye edilenen her gram protein için 1 santimetre toprağa ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Aynı miktarda hayvansal protein için 1 metre kare yani yaklaşık 100 kat fazla toprağa ihtiyaç vardır. Tabii ki hayvancılık için uygun olan topraklar tarım için elverişli olmayabilir. Fakat bu alanlar doğal hayat ve ekosistemin kalıcı olması için temel role sahiptir. Sulaklar kurutuluyor, ağaçlar kesiliyor ve fidanlar ise kökten çıkartılıyor.
Etobur hayvanlar avlanıyor ve bitkiden beslenen hayvanlar ise doğal ortamdan sürülüyor ve her geçen gün daha fazla alan vahşi hayattan yoksun bırakılıyor. Daha fazla hayvansal protein üretmek için Madagaskar ve Brezilya yağmur ormanları yok ediliyor. Hali hazırda daha fazla et tüketmek bir yana ihtiyacımız olan besinleri üretmek için bile gereken alana sahip değiliz. Yoksul kesimin gıdasını sağlayabilen arazilerin et üreten çiftlikleri çevirmek, pratikte yoksul insanların besinlerini ağızlarından çalmaktır. Tabii bu şekilde gezegenimizden de biyoçeşitliliği de tamamen silmiş oluyoruz. 21. yüzyılın başından itibaren neredeyse İran yüz ölçümünün yarısı kadar bir alan yoksul insanların avucundan çalınmış ve sanayi büyük tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Bu tarım alanları söz konusu bölge halkının besinlerini değil, zengin ülkelerin talep ettiği tarım ürünlerini yetiştiriyor.
Tabii ki bu krizler yok edici ve korkunç etkileri vardır fakat olayın tümü değil. Dünyada genel gelir düzeyinin artması ile büyük bir çoğunluğun beslenme modeli bitkisel protein bazlı beslenmeden hayvansal proteine geçmektedir. Son yarım asırda et üretiminin miktarı 4 kata çıkmasına rağmen zengin ve yoksul ülkeler arasındaki fark ise daha da artmıştır. Ortalama küresel tüketim miktarı İngiltere'nin yarısı ve Amerika'nın 3'te 1'idir. Bu ülkeler dünyada en fazla et tüketen ülkeler olarak tarım arazilerinin çoğunu tahrip etmişlerdir. Peki bunca besini nereden sağlamak gerekir? Dünya nüfusunun sabit kaldığını farz etsek de yine de beslenme modelindeki bu değişiklik kalıcı olamaz. Şimdi dünya nüfusunun artmakta olduğunu da düşünsek et tüketim oranının artması ile daha fazla insanın açlığına şahit olabiliriz. Birleşmiş Milletler 2010 yılına göre 2030 yılında et tüketim miktarının %70 artacağını tahmin ediyor. Bu oran aynı dönemde nüfus artış oranının 3 katıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı et tüketimine olan talebin artması nedeniyle daha fazla arsa hayvancılık faaliyetleri için ayrılır. Mevcut artış ile 2050 yılına kadar 2005 yılında et üretimi için ayrılan arazilerin 2 katı et üretimi için tahsis edilmelidir.
Fakat yer kürümüzde böyle bir talep artışı için gerekli arsa mevcut değildir. Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü tarafından açıklanan rapora göre tahmin edilmeyen hava durumu konusu çeşitli su depolama seçenekleri için yüklü yatırımlar gerektiriyor. Böylece dünya toplumu böyle belirsiz ve bilinmeyen durumdan geçiş için hazır olabilir. Halihazırda sulama tarıma bağlı beslenen toplumlarda milyonlarca çiftçi bu hayat kaynağı unsurun tahmin edilmez ve düzensiz ulaşım imkanı ve azalma tehlikesi ve riski ile karşı karşıya bulunuyor. Küresel uzmanların belirttiğine göre dünyada insanların besinlerini üreten toplumun sayısı su yönetiminde yeni ve daha ciddi bakışlar ve kararların alınmasını gerektiriyor.
Asya kıtasında tarım arazilerin yaklaşık %66'sı sulanmazken Afrika'da besin maddeleri üreten tarım alanlarının yaklaşık %94'ü yağışlarla sulanıyor. Bu verilere göre uzmanlar Afrika ve Hindistan'da yaklaşık 500 milyon insanın tarımda yeni sulama metotlarından yararlanabilirler. Maalesef yağışların yüksek olmasına rağmen gerektiği kadar bu sulardan yararlanamıyor. Örneğin Afrika çiftçileri eskiden beri daha iyi ve verimli bir ürün için en uygun tohum serpme zamanını biliyorlardı. Fakat halihazırda yağışları tahmin edemedikleri için en uygun zamanı belirleyemiyorlar. Bu yüzden geçimleri tarımdan sağlanan bu gibi çiftçilerin bekası ise yağışlara bağlıdır. Bu gibi çiftçiler muhtemel zararların riskini azaltmak için her mevsimde az miktarda tohum serperek daha az hasat kazanıyorlar. Onlar ürünlerinin zamansız yağışlarla serptikleri tohumların yıkanacağı veya yağışların gecikmesiyle koruyacağını biliyorlar. Bu şartlarda iklim değişikliğinde her geçen gün yaşanan böyle dalgalanmaların sonuçları daha endişe verici sonuçlar doğurabiliyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ahzab suresinin 26. ve 27. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine'de Beni el-Nazir, Beni Kanika ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi yaşıyordu. Kendileri için güçlü kaleler inşa eden ve ekonomik durumları iyi olan ticaretle uğraşan Yahudi kabilelerinden söz edilmektedir. Onlar Arap Yarımadası dışından İslam peygamberiyle görüşmek niyetiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicaz'da bir peygamber çıkacağını din kitaplarında okumuş ve alimlerinden işittikleri için bölgeye akın etmişlerdi. Bu sebeple o peygamberi görmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kitaplarının tanıklığına göre İslam peygamberinin ayetlerinden o kadar net haberdardırlar ki onu kendi soylarından olacağını zannediyorlardı. Bu yüzden kendileri de Hazreti Hatem'in zuhurunu Medinelilere müjdeliyorlardı. Onlara yeni bir dinin ortaya çıktığını haber veriyor ve bu müjdeyi halk arasında dağıtıyordu. Fakat gayrimeşru çıkarların yollarını tıkayan, sapkınlıklarına ve istibdatlarına son veren İslamiyet'in gelişiyle birlikte İslam'ın davetini çoğu zaman kabul etmemekle kalmadılar, İslam'a açıktan gizliye isyan ettiler, İslam'a karşı koymaya çalıştılar.
Tarih boyunca Yahudi halkının çoğunluğunun ayırt edici özelliklerinden biri anlaşmayı bozması ve ahde vefasızlıklarıdır. Örneğin Allah onlardan Tevrat'ın emirlerini yerine getireceklerine dair Tur Dağı'nda söz istedi. Onlar da söz verdiler. Ama bir süre sonra bu sözlerinden caydılar ve ilahi emirlere karşı geldiler. Ayrıca onlardan vaat edilen peygambere iman etmeleri için söz vermeleri istenmişti. Onlar da söz vermişlerdi. Bu sözlerini de yerine getirmemişlerdi. Ayrıca Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Beni Kurayza, Beni Nezir ve Beni Kaynaka üçü de İslam peygamberiyle düşmanlıklarıyla işbirliği yapmamak üzere anlaşma yapmışlardı. Ve menfaatleri için casusluk yapmamalı ve Müslümanlarla barış içinde yaşamalı diye söz vermişlerdi. Ancak fırsat buldukça bu anlaşmayı da ihlal etmekten vazgeçmediler. Hicretin 2. yılında Beni Kaynaka kabilesi ve hicretin 4. yılında Beni Nezir kabilesi her biri birer bahane ile anlaşmalarını bozarak Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmaya başladılar. Ancak yenildiler ve Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Beni Kaynaka Azraat şehrine gitti ve Beni Nazir'in bir kısmı Hayber'e, kısmen de Şam'a sürüldüler.
Ahzab Savaşı'ndan önce Medine'deki Beni Nazir Yahudilerinin liderlerinden Huyey bin Ahtab Naziri, Beni Kurayza'nın lideri Ka'b bin Asad Kurayzi'ye Ahzab Savaşı'nda onu yanına almasını istedi. Halbuki Ka'b Resulullah'ın yanındayken barış antlaşması imzalamıştı. Ka'b Hay bin Ahtab'ın sesini duyunca kale kapısını onun üzerine kapattı. Hay sinirlendi ve şöyle bağırdı. ''Ey Ka'b, benim için kapıyı aç.'' Ka'b kabul etmedi ve ''Vay haline ey Hay, senin kötü bir adam olduğunu bile bile hem de Muhammed'le bir anlaşmam olduğu halde açmam. Senin iyiliğin için anlaşmamı asla bozmaya niyetim olmadığını bilmeme rağmen neden açayım ki?'' Hay muvaffak oluncaya kadar ısrar etti. Sonra Ka'b dedi ki ''Sana dünya şerefini getirdim, senin için hazırlanmış sonsuz bir şeref denizi getirdim.'' Sana Kureyş'i bütün önderleriyle ve tüm liderleriyle Gatfanlıları getirdim. Muhammed'i yok edene kadar durmayacaklarına dair benimle bir anlaşma yaptılar. İşte bu sayede Hay, Ka'b'ı kandırmayı başardı.
Ka'b'ın ahdi bozduğu haberi Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Sa'd bin Muaz'ı Sa'd bin İbade ile birlikte araştırmak üzere görevlendirdi. Medine içinde böyle bir tehlike görmezden gelmenin akıllıca bir eylem olmadığını çok iyi biliyordu. Bu sefer hainleri kolay kolay bırakmaması kanaatine varmıştı. Ancak bu durumda dört bir yanından kuşatılmış halde olduğu için tedbir ve tolerans ile dayanmalı ve koşullar hazır olana kadar beklemeliydi. Ahzab Savaşı Allah'ın yardımıyla ve İslam ordusunun yiğitlerinin azmi ile Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Büyük kafirler ordusu ağır bir yenilgiyi kabul ederek Medine çevresinden çekilip Mekke'ye döndü. Münafıklar da başarısızlığa uğradı ve antlaşmayı bozarak, müşriklere katılarak arada kaldılar. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza, Yahudileri Ahzab Savaşı'ndan sonra büyük bir başarısızlıkla kendi bölgelerine geri döndüler. Savaşın sonunda kıyafetlerini çıkardılar ve gönül rahatlığıyla günlük işlerine devam ettiler. Peygamber Efendimiz temizlenmekle ve yıkanmakla meşgulken Cebrail aleyhisselam onun üzerine indi ve şöyle buyurdu: "Ey peygamber! Sen silahını yere koydun, melekler ise savaşmaya ve sana yardım etmeye hazırlar. Şimdi Beni Kurayza kabilesine git ve işlerini bitir."
Bunun ardından Beni Kurayza Kalesi'nin Müslümanlar tarafından kuşatılması 25 gün sürdü. Bu sırada Yahudiler Müslümanlara ateş ediyor ve onlara hakaret ediyorlardı. Ama Müslümanlar direndiler ve Allah-u Teala Beni Kurayza Yahudilerinin kalplerine de korku saldı. Bu sırada büyükleri Ka'b bin Esad kale içindeki Yahudilere şöyle dedi: "Ey Yahudi topluluğu, bu başımıza geldiğini gördüğüm bir musibettir. Ben size üç şeyden birini tavsiye ederim. Uygun gördüğünüzü yapın." İnsanlar şöyle sordu: "Söyle bakalım neymiş?" Bin Esed ise, "Birincisi şu: bu adama biat edelim ve dinini kabul edelim. Onun gönderilmiş bir peygamber olduğu hepinize açıktır ve kutsal kitabınızda adını gördüğünüz kişinin ta kendisidir. Bunu yaparsak canımız, malımız ve kadınlarımız korunmuş olur ve Allah'ın dinini kabul etmiş oluruz." Yahudiler bunu duyunca dediler ki: "Biz Tevrat dininden hiçbir zaman ayrılmadık ve onu başka bir din ile değiştirmeyiz." Bin Esad şöyle devam etti: "İkincisi, eğer bu teklifi kabul etmek istemiyorsanız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kendi ellerimizle öldürelim. Sonra Muhammed ile savaşalım ve hatta mallarımızı yok edelim ki bizden sonra bir şey geri kalmasın. Savaş için bu tür endişelerden de kurtulabilir. Çünkü karımız, çocuğumuz ve paramız yok ve üstesinden gelirsek bir eş ve çocuk sahibi olmak zaten kolay bir iş." Dediler ki: "Sen bize bu zavallıları öldürmemizi mi söylüyorsun? O zaman onlarsız hayatın nesi iyi?" Bin Esad şöyle devam etti: "Üçüncüsü de şudur: Muhammed ve ashabı bizim bu gece savaşmayacağımızı biliyorlar. Çünkü bugün cumartesi günü. Bu yüzden bu gafletten faydalanıp onları öldürmeliyiz." Dediler ki: "Cumartesi gecemizin mukaddesiyatını bozup atalarımızın yaptıklarını yapıp onların çektiklerini bildiğimiz musibetin aynısını mı çekelim?" "Hayır, biz bunu hiç yapmayız." Ka'b bin Esad tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce, "Sizler şaşılacak derecede akılsızsınız," dedi. "Doğduğunuz günden beri bence bir tek gün bile azim ve tedbir almamışsınız." Hakaretini de yaptı.
Sonunda Beni Kurayza Kalesi Allah'ın yardımıyla Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bir grup teslim oldu, bir grup öldürüldü. Bu büyük zaferle birlikte Medine diyarı Yahudilerden ebediyen temizlendi. Bu tarihi zaferin elde edilmesinden sonra Ahzab suresinin 26 ve 27. ayetlerine azil olmuş ve unutulmaz olayı bir nimet ve büyük bir hediye olarak değerlendirmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta:
"Bismillahirrahmanirrahim.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
Allah ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.